Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2025 sayısında yer alan derginin Ebedi Fecre bölümündeki muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kazançta Ölçüler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir gün Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyhin yanına gelen bir kimse ona şöyle sorar. Efendim, namazı birinci safta kılmanın faziletini anlatır mısınız? Hazret bu sual üzerine helal lokmaya dikkat çekerek ona şu cevabı verir. Kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun ona bak. Gerçi ön safta namaz kılmanın fazileti daha çoktur. Lakin kazancın helal olduktan sonra hangi safta dilersen orada namazını kıl. Bu hususta sana güçlük yoktur. Hazreti Mevlana buyurur. Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli bir kaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmanın mahsulüdür. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır. Hak dostlarının bu tembihlerinden anlıyoruz ki, mümin her şeyden önce rızkının helalliğine çok dikkat etmelidir. Çünkü hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer cehennemdir. Bilhassa cahiliyeyi andıran zamanımızda helal rızık temini meselesi daha büyük bir ehemmiyet kesbetmiştir. Rızkın helaliyeti noktasında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Ticarette iştigal ederken dikkat edilecek hususlardan birincisi kul hakkına girmemek. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra ilk yaptıkları işlerden biri Müslümanların çarşısını tanzim etmek, Yahudilerin pazarından ayırmak ve teftiş etmek olmuştur. Bu teftişlerden birinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önündeki buğday yığınının içine elini daldırdı ve ıslak olduğunu hissedince ''Nedir bu?'' diye sordu. Adam, ''Yağmur ıslattı ey Allah'ın Resulü'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu ıslak kısmı üste bırakıp herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Aldatan benden değildir.'' buyurdu. Bugün de ümmetin her ferdi ticari hayatında bir kusur işlediğinde Peygamberimizin ''Benden değildir'' ihtarına muhatap olacağını unutmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvetten önce çobanlık ve tüccarlık mesleklerini icra etmiştir. Ticaret, insanlara ihtiyaç duydukları şeyleri ulaştırmak gayesiyle bir hizmet şuuruyla gerçekleştirilirse, dürüst bir şekilde yerine getirilirse, hadis-i şerifteki ifadesiyle rızkın onda dokuzuna vesile olan güzel bir kazanç vesilesidir. Hatta hadis-i şerifte buyrulur, doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Nitekim bugün milyonlarca Müslümanın yaşadığı Endonezya ve Aceh coğrafyası, dürüst Müslüman tacirlerin örnek olmalarıyla İslam'la şereflenmiştir. Kumaş ticaretiyle uğraşan Müslüman bir tacir, günün birinde kumaşlarını bir gemiye yükleyerek Endonezya'ya gider ve oraya yerleşerek ticaretine devam eder. Getirdiği kaliteli kumaşlar tam da halkın aradığı cinstendir. Kendisi ise kanaat sahibi bir mümin olduğundan, varsın kazancım az olsun lakin temiz ve helal olsun düşüncesindedir. Bu sebeple gabni fahiş denilen bir malı değerinin çok üstünde satma fırsatçılığına meyletmez. Kısa zamanda zengin olma hayal ve hırsına kapılmaz. İşe geç geldiği bir gün tezgahtarın sattığı mallardan çok yüksek bir kar elde ettiğini görür ve bunun üzerine tezgahtarla aralarında şöyle bir konuşma geçer. hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim. Kaça sattın? 10 akçeye. Nasıl olur? 5 akçelik kumaşı 10 akçeye nasıl satarsın? Adamcağızın bize hakkı geçmiş. Görsen tanır mısın onu? Evet tanırım. O halde hemen git ve o müşteriyi buraya getir. Onunla vakit kaybetmeden helalleşmem lazım. Tezgahtar gider, müşteriyi bulup getirir. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez kendisinden helallik ister ve tezgahtar tarafından alınan fazla parayı da müşteriye uzatır. Müşteri ise daha evvel hiç karşılaşmadığı bu güzel muamele karşısında büyük bir hayret içindedir. Kendi kendine "hakkını helal et" cümlesindeki derin manayı kavramaya çalışır. Bu hadise kısa sürede dilden dile dolaşır. Çok geçmeden de kralın kulağına kadar ulaşır. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırır ve "sizin yaptığınız bu davranışı biz daha önce ne duyduk ne de gördük. Sizin bu haliniz bize bir muamma oldu. Bunu izah eder misiniz?" der. Tüccarsa kemali edeple "ben bir Müslümanım. İslam'daysa mülk Allah'ındır. Kul sadece bir emanetçidir. Ayrıca İslam'da haksız menfaat, faiz, istismar, gabni fahiş yani kandırmak suretiyle değerinin çok üstünde satış yapmak ve toplumun zararına olan bütün alışverişler yasaktır. Bu alışverişte ise müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram karışmıştı. Ben sadece bir yanlışı düzelttim" cevabını verir. Bunun üzerine kral, "İslam nedir? Müslüman olmak neyi gerektirir?" gibi soruları peş peşe sıralamaya başlar. Tüccar da soruları birer birer tatlı bir dil ve zarif bir üslupla cevaplandırır. Böyle bir dinin varlığını bu hasbihal vesilesiyle ilk defa duyan kral fazla vakit geçirmeden İslam'la şereflenir. Kısa bir müddet içinde halk da Müslüman olur. Böylece koca bir coğrafya, İslamiyet ne güzel bir dinmiş dediren bir tacirin dürüstlüğü ve ihlası sayesinde İslamiyetle müşerref oldu. Dolayısıyla bu şuurdaki bir Müslüman tacir, bir mücahit gazi ve bir davetçi muallim gibidir. Samimi bir şekilde dürüst, titiz ve takvalı bir davranışın hidayete vesile olmasına bir başka misali, muhterem pederim Musa Efendi rahmetullahi aleyh şöyle anlatırdı. Gayrimüslim bir komşumuz vardı, sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. "Acıbadem'de tarla komşum, Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve "buyurun bu süt sizin" dedi. Şaşırdım. "Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki" dedim. O hassas ve zarif insan, "ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Sadece bugün değil, o hayvanın tahavvülat devresi yani yediği otların vücudunda tamamen izalesi bitinceye kadar sütünü size getireceğim" dedim. Ben, "lafı mı olur komşu, yediği ot değil mi, helal olsun" dediysem de Molla Rebi, "yok yok öyle olmaz, onun sütü sizin hakkınız" deyip günlerce bize süt getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümden gaflet perdeleri kalktı ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, "böyle yüce ahlaklı birinin dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez" dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Ticarette kul hakkına girmemek için dikkat edilecek hususlardan biri temel ihtiyaç maddelerini fiyat yükseltmek için stoklamak yani ihtikardır. Hadis-i şerifte böyle yapanlar şiddetle ikaz edilmiştir. Malını satışa arz eden cesur tüccar merzuktur, yani rızıklandırılmıştır. Muhtekir, yani kara borsacıysa melundur. Ticarette kazanca şüphe ve haram karıştıracak diğer hususlar, satılan mal hakkında yalan beyanda bulunmak, bunu bir de yalan yeminle pekiştirmek, malın kusurunu gizlemek, müşterinin bilgisizliğinden istifade etmek, ölçü ve tartıda hile yapmak, ödemede verilen sözlere riayet etmemek ve benzeri hususlardır. Özellikle de reklamlar. Bugün ticari hayatta reklamlar yapılıyor. Bu reklam görüntülerinde mamuller, ekseriya olduğundan çok daha parlak, daha kaliteli, iri ve canlı olarak gösteriliyor. Daha beter olarak bazen bu reklamlarda kadınlar vitrine edilerek günaha günah katılıyor. Cazibedar gıda maddelerinin açıktan satışında da, reklamlarında da muhtaçların mahrum nazarları tahrik ediliyor. Her türlü reklamla sürekli israf ve lüks teşvik ediliyor. Müttaki bir Müslüman, imal ettiği malların reklamını da Müslümanca ölçüler içinde yapmalı ve ehline yaptırmalıdır. Reklam hususuna benzer bir noktayı hadis-i şerif şöyle ifade eder. Yemin mala alakayı artırır, ancak bereketi giderir. Ticarette dikkat edilmesi gereken ikinci husus, faizin her türlüsü haram. Riba, faiz, umumi bir tarifle ticarette taraflardan birine akdin gerektirmediği bir fazlalığın şart koşulmasıdır. Paranın malla değişimi ticaret, paranın parayla fazlalık ilave ederek değişimi ise faizdir. Gafil ve fasık insanların düştüğü bir dalaleti hadis-i şerif şöyle bildiriyor. Benim ümmetimden bazıları başka isimler altında mutlaka şarap içeceklerdir. Halbuki bir haram, adını değiştirmekle helal olmaz. Çünkü lafza ve isme değil, delalet ettiği manaya itibar edilir. Adına nema, promosyon, kredi vesaire demekle faizin haramlık hükmü değişmez. Tıpkı rüşvete hediye, zinaya flört demekle haramlığın değişmeyeceği gibi. Bazı gafil kimseler de Kur'an'da yasaklanan riba, borcun kat kat artırıldığı tefecilikten ibarettir. Günümüzde bankaların faizleri riba değildir gibi lakırdılarla faizin haramlığını halk nazarında gevşetmeye çalışmaktadır. Bu bir çarpıtmadır. Zira İslam faizi de içkide olduğu gibi kademe kademe tedrici olarak 4 ayet-i kerime ile yasaklamıştır. Son ve kesin yasaklamaysa şu geniş ayetlerle geldi. Faiz yiyenler, mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi cinnet halinde perişan şekilde kalkarlar. Bu, onların alışverişte faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kimse Rabbinden bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse geçmişi kendisinedir. Onun işi bağışlanması Allah'a aittir. Kim de faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliktir ve orada ebedi kalacaklardır. Allah faizi mahveder, sadakalarıysa bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Bakara 275-276. Rivayete göre bu ayetlerin henüz kapanmamış hesapları şumulüne almadığını zannedip eski faizleri talep edenler oldu. Bunun üzerine bu mütakip ayetler nazil oldu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer inanıyorsanız faizden arta kalan kısmı bırakın. Şayet böyle yapmayacak olursanız, bunun Allah ve Rasulüne karşı açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer tevbe eder de faizden vazgeçerseniz sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Borçlu dardaysa eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bağışlarsanız bilesiniz bu sizin için ne kadar hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazancının eksiksiz kendisine verileceği günden korkunuz. Bakara 278-281. Faizle ilgili son nazil olan ayetler bunlardır ve bu ayetlerle her türlü faiz kesinlikle haram kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle buyurdu. Cahiliyeden kalma her şey ayağımın altındadır. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Bu ayet ve hadislere rağmen kimi gafiller darül harpte caizmiş diyerek kimileri nasıl olsa enflasyon farkına fetva varmış diyerek kimileri bu faiz değil bankanın hediyesi, promosyonu, dosya ücreti diyerek bu uhrevi vebali yükleniyorlar. Böylece ahir zamanla alakalı ifade edilen faizin tozuna bulaşmayan kalmıyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Mesele herkesin yeterince anlamadığı iktisadi bir mevzu olduğu için kafaların karışması da mümkündür. Bu sebeple Hazreti Ömer'in şu sözüne ittiba etmek lazımdır. Faizi ve faiz şüphesi olan şeyleri terk edin. Bilhassa ticaret ehlinin fıkıh bilen istikamet ehli hoca efendilere müracaat etmeleri lazımdır. Birçok tecrübeyle şahitlik edilmiştir ki faizle iştigal eden bir Müslümanı iki kötü neticeden biri bekler. Ya onun bütün malı yok olur, bu durum ehven olanıdır. Çünkü Allah onu dünyada cezalandırıp pişman olmasını temin etmek istemiş demektir. Yahut da onun malı artar, tekrar tekrar faize bulaşır. Artık faizin haramlığını inkar noktasına gelir. Kişinin imanı gider. Bu da Allah'a savaş açan aciz insanın hazin sonudur. Ticarette helal titizliği için dikkat edilecek üçüncü husus da günahta yardımlaşmamak. Ticarette takva hassasiyetinin bir maddesi de bir günahın işlenmesine yardımcı olmamaktır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Maide 2. Dükkanını banka, içki satan market ve benzeri gayri şer'i bir işin yapılması için kiraya veren kişi o günahın işlenmesine yardım etmiş olur. Ben vermesem de nasıl olsa başkası verecek gibi lakırdılar, kişiyi uhrevi vebalden kurtaramaz. Dinimizde kötülüğe giden yolları kapatmak esastır. İçki içmek haram olduğu gibi onu üretmek, üretene yardımcı olmak, satmak, taşımak, servis etmek de haramdır. Eskiden tütünün zararları yeterince bilinmiyordu. Bugün tıp alemi, sigara ve benzerlerinin bütün vücuda verdiği ağır tahribatı delilleriyle ortaya koymuştur. Bu bilgiler ışığında fıkıhçılar da tütün mamullerinin haram olduğunu kat'i bir şekilde ifade etmektedir. Çünkü insanı adeta tedrici olarak intihara götürmektedir. Dolayısıyla tütünün imalinden ve ticaretinden de uzak durulmalıdır. Faiz haram olduğu gibi onun kefili, şahidi, katibi olmak da haramdır. Bunun gibi put, haç, heykel ve benzeri küfür sembollerini, iskambil kağıdı, zar ve benzeri kumar aletlerini üretmek ve satmak da haramdır. Giyilmesi uygun olmayan açık saçık kıyafetleri sokakta giyileceğini bile bile imal etmek ve satmak da o günaha ortak olmak demektir. bugün kılık kıyafet imalatında İslam şahsiyetini korumaya dikkat etmek lazımdır. Mesela tişört ve benzeri kıyafetlerin üzerine yabancı dilde tuhaf ve hatta bazen de gayri ahlaki yazılar yazılıyor. Mesela cinsi ahlaksızlıkları öven ifadeler ve şekiller yer alabiliyor. Gençler manasını bile bilmeden moda rüzgarıyla bunlara heves ettiriliyor. Halbuki yabancı dilden kelimeleri göğsünde veya sırtında sergilemek bir aşağılık duygusudur. Bir Müslüman ayet-i kerimenin ifadesiyle küffara karşı şedid, tavizsiz bir şahsiyet sergilemelidir. Her Fatiha'da gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin yoluna düşmemeyi niyaz ediyoruz. Dolayısıyla evlatlarımızın böyle kıyafetlere heves etmemesine bilhassa dikkat edilmelidir. Malum hadis-i şerifte buyrulur, kim bir kavme benzerse onlardandır. Böyle istiyorlar, biz de imal ediyoruz, satıyoruz, kimin giydiği bizi alakadar etmez demek bir Müslümana yakışmaz. Çünkü dinimiz bizi bir kötülük gördüğümüzde, gücümüz yetiyorsa elimizde bertaraf etmekle vazifelendirmiştir. Gücümüz yetmiyorsa dilimizle, nehy-i anil münker, kötülüğü tenkit etmekle vazifelendirmiştir. Söylemeye bile gücümüz yetmeyecek derecede bir imkansızlık hali varsa, kalben buğz etmemiz gerekir ki bu imanın en zayıf halidir. Bütün bunları yapmayıp kötülüğün yayılmasında çalışmakla kalpteki iman nasıl bir araya gelebilir? Hasılı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu ikazının şumulüne girmemeye azami gayret göstermemiz icap eder. Öyle bir zaman gelir ki kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Bu aldırışsızlığın sonu Allah muhafaza imanı kaybetmekle neticelenir. Ticari hayatta ve muamelat sahasında büyük bir fitne de rüşvet günahıdır. Hadis-i şerifte rüşveti veren de alan da ateştedir buyrulur. Amme adına vazife deruhte edenlerin vazifelerini hakkıyla yapmaları, meşru talepleri yokuşa sürmemeleri lazımdır. İşlerini yaptıracak kişilerin de kanun ve esaslara riayet etmeleri, engelleri aşmak için başka yollara tevessül etmemeleri gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı zekat toplamak üzere vazifelendirmişti. Bu zat vazifesini yapıp Resulullah'ın huzuruna gelince, "Şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde ayağa kalktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah Teala'nın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini vazifeli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki şunlar size ait olanlardır, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğruysa, babasının veya anasının evinde otursaydı da, kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Hayber fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki arazileri ashabına tevzi etti. Hayber halkı ise orada toprağı işleyen ortak olarak bırakıldı. Hasat zamanında Resulullah Efendimiz Abdullah bin Rebaha radıyallahu anh'ı Hayber'e vazifelendirdi. Hayber arazisini işleyen Yahudiler, Hazreti Abdullah'ın vergi tespitinde kendi lehlerine davranması için rüşvet teklif ettiler. Kadınlarının süs eşyalarından onun için bir miktar mücevherat topladılar ve ''Bunlar senin, taksim esnasında bizim lehimize davran ve bize göz yum.'' dediler. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh ise onlara vallahi birçok menfilikleriniz sebebiyle size duyduğum buğz, size karşı adil davranmama mani olamaz. Sizin bana teklif ettiğiniz rüşvettir. Rüşvetse haramdır. Biz onu yemeyiz, dedim. Yahudiler Abdullah radıyallahu anh'ı takdir edip, işte bu adalet ve doğrulukla gökler ve yer nizam içinde ayakta durur, dediler. Ticari hayatın dışında bir de miras hususuna çok dikkat etmek gerekir. Miras taksimatının nasıl yapılması gerektiği Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet kat'i şekilde bildirilmiştir. Bu hükümlerde bir elastikiyet yoktur. Her hak sahibine ayette belirtilen pay verilmelidir. Bu ilahi talimatlara riayet edilmez de haksızlık yapılırsa bu da bir zulüm ve haram kazanç olur ki vebali büyüktür. Nisa suresinde miras ahkamı bildirildikten sonra şöyle buyrulur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve miras ve benzeri hükümleriyle koyduğu hududunu aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa 14. Miras ayetleri cümlesinde bir de fazilet zikredilmiştir. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunursa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Nisa 8. Kazancın helaliyeti hususunda dile getirilecek daha birçok ölçü vardır. İşçi ve memurlar, kazançların helaliyeti için işlerini titizlikle yerine getirmelidir. İşçi çalıştıranlar da alın terinin karşılığını vermeye hassasiyet göstermelidir. Yetim malına, ammeye ait mallara, vakıf mallarına ve türlü kul hakkına çok titizlik göstermek gerekir. Hasılı, helal lokmaya gösterilecek titizlik ibadet hayatımıza yansır. Bu da ebedi hayatımızı şekillendirir. Cenab-ı Hak cümlemize helal ve temiz kazanç nasip eylesin. Haram ve şüpheli lokmalardan muhafaza buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2025 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kazançta Ölçüler başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle Sesi Dergi'yi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.